Üçüncü ayrım.
Yunus Balıklı Havuz. Aile dostumuz olan İnci Çetin hanımefendiyi, Hikmet Çetin'in eşi, panelimize davet ettim. Her zaman olduğu gibi yaşadıklarımızı aktardım. İnci Hanım anlattıklarımdan çok etkilenmiş ve biz anneler için bir şeyler yapmak istediğini ifade etti. Ben de bu çocuklarımızın anneleri adeta evlere hapsettiğini ve hayata geçirmeyi düşündüğümüz projemizden söz ettim. Rett sendromlu çocukların tam gün gidebileceği bir merkez ve bu merkezde annelerin de kapasiteleri ve eğitimleri doğrultusunda iş edinmelerine olanak tanınması. Düşünebiliyor musunuz? Hem çocuklarımız gözümüzün önünde olacak, hem de bizler evin dışına çıkıp ekonomik özgürlüğümüzü elde edebileceğiz. Dolayısıyla da ailede gerek psikolojik ve gerekse ekonomik yönden bir rahatlama söz konusu olacak. Hatta merkezimizde bir havuz ve yunus balıklarına da ihtiyacımız olduğunu da ekledim. Dostlarımızdan öğrendiğimize göre bu kategorideki çocuklara su çok yararlı. Zaten hepsi suya girmekten çok mutlu oluyorlar. Yunusların ise bu gruptaki çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını medyadan takip ediyoruz. İnci Hanım hemen kolları sıvadı. Göl başında yıllardır yarım kalmış bir inşaatın prosedürüne uygun olarak tamamlanması ve bizlerin buradan istifade edebilmemizi imkan tanıyan çalışmalarını başlattı. Hilton'da çok güzel bir gece organize etti. Gecenin sponsorluğunu ise Yeşim Hattat, inşaatla ilgili çalışmaları Hasvak, parantez içinde Hastanelere Yardım Vakfı, Başkanı Engin Hanım üstlendi. Daha sonraki günlerde her ne kadar proje üzerinde değişiklikler söz konusu olduysa da özürlerle ilgili bir kuruluşun, parantez içinde Özürler Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete girecek olması bizleri sevindiriyor. Köşke davet. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in köşkteki ödül törenine katıldım. Engellilerle ilgili çalışmalar içerisinde bulunan siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları ve hayırseverlere plaket verildi. Görülüyor ki biz sorunlarımızı kavga etmeden, kimseyi itham edip suçlamadan dile getirebilirsek birçok insan, kurum ve kuruluşun desteğini alabiliriz. Bu hepimiz adına umut verici bir gelişme diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanına mektup. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e bir mektup yazarak kısaca özürlü ailelerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdim ve özürlüler yasa tasarısının bir an önce meclisten geçirilmesi konusunda kendilerinin desteğine ihtiyacımızın olduğunu belirttim. Kısa bir süre sonra cevap geldi. Cumhurbaşkanımız yazdığım mektubu dikkate aldıklarını, konu hakkında başbakanla bilgilendirdiklerini belirtiyorlardı. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı tüm özürlü aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Türkan Şoray. Uçan Süpürge'nin organize etmiş olduğu Türkan Şoray Haftası nedeniyle düzenlenen panele katıldım. Yıllardır filmlerini izlediğim, beğendiğim Türkan Hanım'ı ilk kez bu kadar yakından görme ve tanıma şansını elde ettim. O sadece fiziki güzelliğiyle değil, ruh güzelliğiyle de gönüllere taht kurmuş yıllardır. Onur konuğu olarak derneğimizin düzenlediği aktivitelere katılma sözü verdi. Bu arada yılların usta yönetmeni Atıf Yılmaz'la da tanıştım. Hatta yaşam öykümü kaleme aldığımdan söz ettiğimde, "Kitabınızdan bir tane de bana gönderir misiniz?" dedi. Bir anlamda belgesel niteliği taşıyan bu kitabı ilk fırsatta Atıf Bey'e göndereceğim. Sanat Güneşi. Bodrum'da Zeki Müren'le komşu olmamıza rağmen hiç karşılaşamamıştık. Gündüzleri evinde dinlendiğini, ancak geceleri geç saatte dışarı çıktığını biliyordum. Bir akşam Engin telefon edip, "Çay bahçesindeyim, Zeki Bey de burada, görmek istersen gel." dedi. Hemen Gökhan'ı da yanıma alıp gittim. Tanıştık. Yıllardır şarkılarını büyük bir keyifle dinlediğimi söylediğimde mutlu oldu. Çok kilolu olduğu için hareket etmekte güçlük çekiyordu. Medyada sık sık sözü edilen kolonyası da masanın üzerinde duruyordu. Gerçekten de insanlarla tokalaştıktan sonra ellerini kolonya ile ovuşturuyordu. Sağlığını koruyabilmek için titizlik göstermek zorundaydı belli ki. Sorumluluktan kaçmak. Bu arada sevgili eşim tamamen dışa dönük bir yaşam sürmeye başladı. Her gece sabahlara kadar evin dışında olması onu hem maddi hem de manevi olarak çökertiyor. Bu da doğal olarak bize yansıyordu. Çoğu geceler eve sabah geldiği için ertesi gün öğleye kadar uyuyor, işine hakimiyeti kaybettiği için de olsa gerek sinirli ve bencil davranışlarıyla beni ziyadesiyle üzüyordu. Hayatında birinin olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Engin böyle şeyler yapmaz diyorum. Ona öyle çok güveniyorum ki. Durumun geçici olması için dualar ediyorum. Aksi halde ailemizi zor günler bekliyor. Hislerim beni yanıltmazsa. Dedektiflik. Son günlerde eşimin işleri iyice bozuldu. Benim yardımcı olmamı ister misin teklifimi geri çeviriyor. Kabul etmiyordu nedense. Sık sık iş gezilerine çıkıyor. Uzunca bir süre dönmüyordu. Konuyu üstleyecek olsam üzerime yürüyor, olmadık küfürler yağdırıyordu. Öyle değişmişti ki kendisini tanımakta zorluk çekiyordum. Onu bu kadar değiştiren neydi acaba? Hem yuvamı yıkmak en son düşüneceğim bir alternatif olduğundan, hem de bu durumdan çocuklarımın olumsuz etkileneceklerini bildiğimden olsa gerek, yuvamı kurtarmak adına formüller üretiyordum. Zaman zaman cep telefonundan arayanlar oluyor, diğer odaya geçip konuşuyor, ardından da kapıyı çarpıp gidiyordu. İlk başlarda bütün bu gelişmelere bir anlam veremiyor, şaşkınlıkla izliyordum. Son günlerde hiç iletişim kuramaz oldum. Ne zaman konuşmak istersem susturuyor, merak edecek bir şey olmadığının altını çiziyordu. Benim seninle ilgili bir problemim yok. Sadece işlerimle ilgili olumsuzluklar var. Onları çözmeye çalışıyorum, diyordu. Birkaç gün sonra Amasya Ordu evinden bir iş teklifi aldığını, görüşmeye gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Hiç inandırıcı değildi doğrusu. Bu defa iyice kuşkulandım. İçimden bir ses yalan söylediğini fısıldıyordu. Aradan iki gün geçmesine rağmen kendisinden hiçbir haber alamadım. Anlaşılan dedektiflik yapmam gerekecekti. Bilinmeyen numaraları arayıp Amasya'nın belli başlı otellerinin telefonlarını aldım. Hiçbirinde izine rastlayamadım. Bu işte bir bit yeni olduğunu ta başından anlamıştım ya, neyse. Büromuzda çalışanları aradım. Ser verip sır vermiyorlardı. Ya patronlarını çok seviyorlar ya da benim üzülmemi istemiyorlardı. Belki onların da gelişmelerden haberleri yoktu. Bilemiyorum ama çok iyi bildiğim bir şey var ki Engin beni aldatıyordu. Bundan emindim artık. Gelişmeler onu işaret ediyordu. Orada evini aradığımda da olumlu cevap alamadım. Biz kadınların ön sezileri kuvvetlidir. Yengeç burcu kadını olduğumdan hislerim beni hiç yanıltmaz. Nerede? Kiminle? Mutlaka öğrenmeliyim. Ama nasıl? Bir iki arkadaşına ulaşabildiysem de net bir bilgi elde edemedim. İş başa düşmüştü artık ve ben bu konuyu bütün kararlılığımla açıklığa kavuşturacaktım. Bu böyle devam edemezdi. Belki bir şey öğrenebilirim diye ikinci adresi olan Sheraton'un kazinosunu aramak geldi aklıma. Halkla İlişkiler Müdüresi Didem Hanım daha Ayze'yi alır almaz "Abide Hanım, siz hala Ankara'da mısınız?" dedi ve ekledi. Engin Bey nokta nokta otelinde birkaç günlük rezervasyon yaptırdı. Bundan sonraki söylediklerini duymamıştım. Sadece otelin adını aklımda tutmaya çalışarak teşekkür edip telefonu kapattım. Sonunda buldum işte. Laf aramızda dedektiflik de bayağı keyifliymiş hani. Nokta nokta otelini arayıp acele iletilmesini istediğim notu bıraktım. Not aynen şöyleydi. Amasya yerine yanlışlıkla İstanbul'a gitmiş olmalısın. Görüşeceğiz. 2 dakika sonra arayan eşim binbir yalanla orada tesadüfen bulunduğunu anlatmaya çalışıyordu. Telefonu yüzüne kapattım. Yakalamıştım yakalamasını ama kiminle birlikte orada bulunduğunu bütün ısrarlarıma rağmen öğrenememiştim. Otel personeli bu hususta tembihliydi galiba. Artık her şey net bir biçimde açıklığa kavuşmuştu. Bunu kabul edemezdim. Tavrımı kesin olarak ortaya koymalıydım. Bu zamana kadar sesimi çıkarmayışım onu cesaretlendirmiş olmalıydı. Bu gelişme bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu konulara kimleri gibi erkeğin elinin kiri diye bakamıyordum açıkçası. Ben denizimi yaşatmaya, diğer çocuklarımı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyorken o kendisini maceraların kucağına atıyordu. Bu davranışlarının bedelini bir şekilde ödemeliydi. Ama nasıl? Bir anda kararımı verdim. Evi terk edecektim. Bunca yıllık evliliğimde her türlü kaprislerine, kabalıklarına, müşkil pesentliklerine katlanmıştım. Ama ihanetine katlanamayacaktım. Ne yaparsa yapsın onu evinde bekleyen, azla kanaat etmesini bilen, sabreden, affeden kadın olmuştum. Ama bütün bunlar işi bu noktaya getirmesini gerektirmezdi. Öylesine yıpranmıştım ki, bir de bu olay her şeyin üstünde tuz biber ekti kuşkusuz. Her defasında hiçbir şey olmamış gibi eve gelir, hesap sormaya kalkarsam, aç mısın açıkla mısın der, ısrar edersem de şiddet uygulardı. Şiddet insanda sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da yaralar açıyor. Erkeklerin sadece fiziksel üstünlüklerinden dolayı kadınlar üzerinde baskı kurmaya, şiddet uygulamaya, bizleri aşağılamaya hakları yok. Öz eleştiri yapmak gerekirse hatanın birazı da bizden kaynaklanıyor. Eşimiz ilk şiddet uygulamaya kalkıştığında hayır demezsek zamanla bu uygulama alışkanlığa dönüşüyor. Bir şekilde tekrarına izin vermeyeceğimiz mesajını vermeliyiz. Bütün bunları düşünmesi, söylemesi kolay da iş hayata geçirmeye gelince bambaşka bir hal alıyor. Çocuklar söz konusu olunca da akan sular duruyor. Onlar mutsuz olmasın diye anneler nelere katlanmak zorunda kalıyorlar. Hatta bir keresinde denizin yanında tekme tokat girişti. Kara kızım şoka girdi. Acımı unuttum, Deniz'i sakinleştirmeye çalışıyorum. Bugüne kadar bütün yaptıkları yanına kâr kaldı. Kararlıyım, bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aldatmasına, şiddet uygulamasına izin vermeyeceğim. Başarabilecek miyim bilmiyorum. Ama en azından deneyeceğim. Evi terk etme kararıma çocuklar çok şaşırdı. Çünkü ilk kez böyle bir tavır içine girmiştim. Caydırıcı olur diye belki tavrımı net biçimde ortaya koymalıyım diye düşünüyordum. Çok mutsuzdum. Çünkü mutluluk sevildiğimizi, önemsendiğimizi hissetmektir. Bir yandan ağlıyor, diğer yandan o an aklıma gelen giysi ve özel eşyalarımı dağınık halde valize fırlatırcasına dolduruyordum. Bu arada çocuklarımın ne olacağı fikri ok gibi saplandı beynime. Çiğdem, oğluşum Gökhan ve sessiz meleğim Deniz, bensiz ne yapacaklardı? Öylece bırakıp gitmek olmaz dedim. Okulları var, alıp gitmek hiç olmaz. Kayınvalidemi arayıp durumu özetledim ve acele bize gelmesini rica ettim. Evden ayrılma kararım onu da çok şaşırtmıştı. Ne söylediyse ikna olmadım. Taksi çağırdım, doğruca terminale gittim. Otobüsle İstanbul'a doğru yola çıktım. Otobüs beni hızla yavrularımdan uzaklaştırıyordu. Allah'ım neden bu noktaya gelindi diye yol boyunca düşündüm durdum. Biz nerede yanlış yaptık? Evlilikte saygıyı ve sevgiyi koruyabilmek çok önemlidir. Biz galiba hatayı burada yaptık. Hayır, ben onu seviyor ve güveniyordum. Oysa o agresif davranışlarıyla mevcut olan sevgiyi, ona karşı olan güzel duygularımı yok etmişti bir. Ölen duygularımı tekrar yeşertmek mümkün olur mu bilemiyorum. Galiba bunu zaman gösterecek. O her şeyin ilacı olan zaman. Karmakarışık duygular içerisindeyim. İçim acıyor. Yol boyunca bin bir düşünce uçuştu kafamın içinden. İkinci kaptanın anonsuyla irkildim. Yarım saatlik mola verildiğini duyuruyordu. Lavaboda ellerimi yıkıyorum. Dışarıdan bir köpek havlaması ve gülüşmeler duyuyorum. Merak edip dışarı çıktığımda hırpani giyimli bir grup erkeğin yan yana dizilerek daire oluşturduklarını görüyorum. Gaptı. Şimdi işi tamamdır. Ahahaha. Kimin neyi kaptığını merak edip yaklaştım. Ve ellerimle kalabalığı aralayıp baktığımda bir de ne göreyim? Ortada kocaman bir köpek, karşısında küçücük bir yavru kedi. Koskoca bir köpeğin küçücük yavruyu katledişini zevkle seyreden insan müsveddeleri. Köpeğin o minik hayvanı yakalayıp parçalamasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Mutlaka bir şeyler yapmalı, o kedi yavrusunu kurtarmalıydım. Ama nasıl? Köpek öylesine eriydi ki korkmadım desem yalan olur. Önce çantamı köpeğin kafasına vurmak istedim ama saldırmasından korktuğum için vazgeçtim. Yavrucak korkudan tir tir titriyor, tüylerini kabartmış, o küçücük pençeleriyle kendisini korumaya çalışıyordu. O anda ayağımdaki çizmelere gözüm ilişti. Bütün gücümle köpeğin ağzına bir tekme attım. Köpek sersemledi. O anı fırsat bilen yavrucak benim açtığım boşluktan kaçıp uzaklaştı. Sonra sadist seyircilere döndüm. Utanmıyorsunuz değil mi? Kocaman bir köpeğe minicik bir yavruyu parçalatmaya. Kimseden ses çıkmadı. Kedi yavrusunu kurtarmanın mutluluğu ile yoluma devam ettim. Sensiz her şey öyle zor ki. İstanbul'da 3. günüm. Kardeşimde kalıyorum. Biraz dinlendim. Her şey iyi güzel de yavrularımı çok özlüyorum. Her biri gözümde tutuyor. Hemen her gün telefonla görüşüyoruz. Her ne kadar iyiyiz deseler de mutsuz oldukları her hallerinden anlaşılıyor. Babaları yine her zamanki gibi inkar etmiş her şeyi. Erkekler böyle durumlarda üzülenin sadece eşleri olduğunu sanıyorlarsa yanılıyorlar. Oysa konuda nasıl etkilenen çocuklar oluyorlar. Kara kızımı soruyorum. Ayize'yi kulağına tutun diyorum. Konuşuyorum, sesimi tanımış olmalı ki gülüyor. Geceleri üstü açılır, örtemez. Sık sık kontrol edin diye tembih ediyorum. Üstü açılsa örtemez, titrer, kıvrılır, iki büklüm olur. Geceleri uyuyamıyorum. Doğru muydu yaptığım? Eşimi cezalandırayım derken asıl günahsız yavrularım perişan olmuşlardı. Çocuklarımdan ayrı kalmaya daha fazla dayanamayacağım. Annelik duygularım bir anda en ön plana geçti. İnsanın aldatıldığını hissetmesi çok onur kırıcı, aşağılayıcı bir duygu. Evliliğimi büyüteç altına yatırma fırsatı buldum İstanbul'da. Kardeşim ve yeğenlerimle oturma odasındayız. Yemekten sonra her zaman olduğu gibi bir sigara yaktım. Kendi sağlığımı hiçe saydığım yetmiyormuş gibi çocukları da zehirliyorum. Çok bencilce davrandığımı hissettim. Buna hakkım yoktu. Sigaramı söndürdüm ve o günden sonra bir daha ağzıma sigara koymadım. Ankara'ya sigarayı bırakmış olarak dönecektim. Yavrumun özürlülüğünü kabullendim. Çünkü Allah'tan gelmişti. Eşimin ihanetlerini ise asla kabullenmeyip savaşacağım. Rüyamda denizi gördüm. Öylesine mutsuz ki. Nasılsın diyorum. İyi değilim anne. Neden yavrum? Sensiz her şey öyle zor ki. Eve dönüş. Ağlayarak uyanıyorum. Kara kızımın bana ihtiyacı var. Bütün benliğimi suçluluk duygusu kaplıyor. Hiç düşündünüz mü bilmem. Ama anne ve babamızı seçme şansımız olsaydı yine aynılarını mı seçerdik acaba? Büyük bir özlemle Ankara'ya döndüm. Yavrularımla bol bol hasret giderdik. Deniz'in beni görünce sevinç çığlıkları atmasını hiç unutmayacağım. Bir süre sonra her şeyin üzerine sünger çektik. Görünürde bir problem yok gibi. Engin kendisini affettirmek için çabalıyor. Bana çok ilgili davranıyor. Ben de her şeyin üzerine sünger çekip bir ahtapot gibi ailemi sarıp sarmaladım. Üniversiteli oldum. O yıl Çiğdem üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Bir yandan okula, diğer yandan dershaneye devam ediyor. İçimde ukde kalmıştı. Çok istememe rağmen üniversite öğrenimimi tamamlayamamıştım. Çiğdem'in tuttuğu notlardan ben de hazırlanmaya başladım. Sınav günü geldi çattı. Sınav heyecanını yaşamak, yıllar sonra o sıralarda ter dökmek inanılmaz keyif ve tat verdi bana. Sonuçları öğrendiğimde ise şaşırıp kaldım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünü kazanmıştım. Hatta Çiğdem'den 20 puan fazla alarak. Mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyordum. Bunca yıl sonra üniversiteli olmak apayrı bir keyif. Kimliğimi gösterebilmek için sık sık otobüse binmeyi tercih ediyorum. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyormuş gerçekten de. Yeter ki içimizde başarma isteği olsun. Onurum kırıldı. Engin telefon etti. Akşam TÜGİAD'ın toplantısına katılacağını, gri takım elbisesini ütülememi istediğini söyledi. Pantolonunu ütüledim. Sıra ceketine geldiğinde cebindeki kağıtlar dikkatimi çekti. İster istemez elim cebine gitti. Cebinden bir tomar kağıt çıktı. Bunlar hiç tanımadığım bir adrese ait elektrik, su ve telefon faturalarıydı. Dondum kaldım. Nereye ait olabilirlerdi acaba? Hemen numarayı aradım. Karşıma yabancı aksanlı Türkçe konuşan bir kadın çıktı. Telefonu hiç konuşmadan kapattım. Engin'e hiçbir şey belli etmedim. Bütün gece uyuyamadım. Yoksa... Mümkün değil, olamaz. Kendisine sormam mı daha doğru olur acaba? Hayır. Her zamanki gibi yalanlarıyla beni kandırır. En doğrusu kendim araştırmalıyım, dedim. Ertesi gün elimdeki adrese gittim. Adres Tunalı İlmi Caddesi üzerindeydi. Kapıyı çaldım, açan olmadı. Bitişik daireye yöneldim. Karşıma çıkan hanım söz konusu dairede bir çiftin kaldığını, bayanın Rus olduğundan söz etti. Erkeğin tarifi ise tıpatıp eşime uyuyordu. Emin olmak için cüzdanımdan Engin'in resmini çıkarıp gösterdiğimde ise "Evet, ta kendisi." deyince dünya başıma yıkıldı adeta. 6 ay önce taşındıklarını, eşimin de hemen her gün gelip gittiğini gördüklerini ifade etti. Yönetici de olayı doğrulayınca bir an başım döndü, gözlerim karardı, dizlerim titredi ve olduğum yere yığılıp kaldım. İnanamıyordum, konduramıyordum bir türlü. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Başıma bunlar da mı gelecekti? Son birkaç aydır davranışlarının değişmesinin sebebini şimdi anlayabiliyordum. Şaşkınlığım geçince kendime geldim. Ağlayarak eve döndüm. Tek suçu ailesine her şeyin en güzelini sunmak olan ben, böylesine aşağılayıcı bir durumu hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Günlerce bir şey yiyemedim. Bu arada iyice zayıfladım. Her şey ters yüz oldu bir anda. İlk kez ölmek istedim. Yaşamak istemiyordum. Yavrularımın benden sonra ne olacakları sorusu intihardan vazgeçmemi sağladı. Demek ki eve sabahları gelişinin, sık sık iş seyahatlerine çıkışının, bana kötü davranmasının, ilgisizliğinin, sevgisizliğinin nedeni buymuş. Sorunlarla başa çıkamayacağımı anlayınca bir psikoloğa gittim. Tavsiyelerine uydum ve yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. İnsan fiziksel olarak kendini hasta hissettiğinde nasıl rahatlıkla doktora gidebiliyorsa, aynı şekilde kendini ruhsal olarak da iyi hissetmediğinde psikoloğa veya psikiyatriste gidebilmelidir. Psikolog bir an önce kendimi toparlamamı, kaybettiğim özgüveni tekrar kazanmamı sağladı. Artık bu şartlar altında aynı çatı altında yaşayamazdık. Yaptıklarının bir şekilde bedelini ödemeliydi. Avukat Özlem Hanım'a gidip durumu anlattım ve boşanmak istediğimi ifade ettim. Hazırlıkları, parantez içinde belgeler, şahitler tamamladık ve dava açıldı. Bir yandan Engin'e kırgınlığım devam ediyor, diğer taraftan kendimi yargılamaya başladım. Acaba bütün zamanımı çocuklarıma ve evime ayırmakla hata mı ettim? Onunla yeteri kadar ilgilenmediğimi mi düşündü? Ama eğer böyle bir düşünceye kapıldıysa neden benimle konuşma ihtiyacı duymadı? İletişim kurmaktan neden kaçındı? Hatta benim konuşalım taleplerimi bile geri çevirdi. Onca çabalarım sonuçsuz kalmış, eşim mutluluğu dışarıda arama ihtiyacı duymuştu. Evde sevgi dolu bir atmosfer yaratmama rağmen o huzuru ve mutluluğu dışarıda arıyordu. Anlayamıyordum bir türlü. Yoksa aradığı heyecan ve macera mıydı? Ne olursa olsun daima bakımlı olmaya özen gösteriyordum. Evimiz her zaman düzenli ve tertemizdi. Başarılı, pırıl pırıl çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum. Bir dediğini iki etmezdim. O nelerden hoşlanıyorsa öyle hareket ediyordum. Örneğin pantolon giymemi istemiyor diye giymezdim. Su böreğini çok sevdiği için yıllar önce kayınvalidemden su böreğinin yapılışını öğrendim. En keyif aldığım işlerden biri yemek yapmaktır. Aileme her şeyin mükemmelini sunmak gibi bir düşünceye sahip olduğumdan olsa gerek, resim yapar gibi yemek yaparım. Sadece güzel yemek pişirmek yetmez. Yemeği hangi tabakta, neyin yanında, hangi sırada sunmayı bilmek gerekiyor. Yemekleri süslemeye bayılırım. Hiç üşenmem, her yıl tarhanayı, turşuyu evde yaparım. Zaten ev tarhanasına alışan hazırlarını yiyemez. Severek yaptığımdan olsa gerek, parantez içinde, bir şeyi ya en iyi şekilde yap ya da hiç yapma gibi bir felsefem vardır. Yemeklerim herkes tarafından çok beğenilir. Hiçbir yeniden kolay değildir. Eşime her konuda öyle çok güveniyordum ki, o nedenle olsa gerek, ihanetin neticesinde de tahribatı o oranda büyük oldu. Ayrıca çalışmayan, ekonomik olarak eşime bağımlı bir kadın olmam da ayrılma konusundaki kararlılığımı olumsuz etkiliyor. Biz kadınlar evlenirken mutluluğumuzun ömür boyu süreceğini sanıyoruz. O istiyor diye eğitimimizi yarım bırakıyoruz ve yine o istiyor diye işimizden ayrılıyoruz. Ne kadar hatalı hareket ettiğimizi fark ettiğimizde ise çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Yeniden başa dönmek ya imkansız oluyor ya da çok zor. Murat Anmunga'nın dediği gibi hiçbir yeniden kolay değildir. Yaşamımızı adeta erkeklere endeksliyoruz. Hayal kırıklığına uğradığımızda, deyim yerindeyse, sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Bu konuda hep erkekler mi suçlu? Hayır. Onlar kadar biz kadınlar da suçluyuz. Kimse kimsenin tekeline girmemeli. Bunun için de hayattan ne bekliyoruz diye kendi kendimize sormalıyız. Bir lokma, bir hırka ile yetinmeyeceksek, ki doğrusu da budur, mutlaka çalışan, üreten, katkıda bulunan birey olmalıyız. Durum böyle olunca da kimse kimseye hükmedemeyecektir. Gelinen nokta ayrılmayı gerektiriyorsa da medeni bir biçimde bu gerçekleştirilmelidir. Hele çocuk varsa durum daha da hassas bir hal alır. Dostça ayrılıklar da çocuklar daha az etkilenecektir. Ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durabilen kadın böyle bir olayı, ihaneti daha az bir tahribatla atlatabilir. Aksi takdirde kadın travma üstüne travma yaşar. Evliliği bir sigorta gibi görmek de çok yanlış. Her şeyin olduğu gibi evliliğin de bir gün bitebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Tutunacak dal kırılınca. Dikkat ettiniz mi bilmem, eşlerini herhangi bir nedenle kaybeden kadınlar kendilerini yerden yere atarlar. Görenler de sanır ki eşini çok seviyor da ondan böyle davranıyor. Oysa kadınların saçlarını, başlarını yolmalarının bence bir tek nedeni var. Ben şimdi ne yapacağım? Sorusunun cevabını bulamayışlarıdır. Eğitimli değildir. Mesleği yoktur. Ailesi destek olmuyordur ve en önemlisi çalışmıyordur. Bu durumda tek tutunacağı dalı eşidir. Onu da kaybedince doğal olarak kendini yerden yere atacaktır. Bu ülkede kız çocukları mutlaka okumalıdır. Kız çocuklarını okutmayanlar cezalandırılmalıdır. Çocukların okutulup okutulmayacağı ailenin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Aile eğitimin önemini kavrayamamışsa ne olacak o zaman? Her şeyi devletten beklememeliyiz. Ama bu konu çok önem arz ettiğinden olsa gerek, acilen devlet eğitim politikası geliştirilmelidir. Tanık. Erkekler kadına saygı duymayı önce ailede öğrenmelidir. Erkekleri eleştirirken biraz da öz eleştiri yapmak istiyorum. Kadını aşağılayan, şiddet uygulayan, egemenliği altına alan, aldatan, hükmeden erkekleri kim yetiştiriyor? Biz anneler değil mi? Çocuk önce şiddete ailede tanık oluyor. Yaşamın bir parçasıymış gibi algılayıp, kendisi de yetişkin olduğunda ailesinden gördüklerini eşine uyguluyor. Bu gelenek maalesef nesilden nesile intikal ediyor. Önce eşlerimize dur diyelim, ardından da oğullarımıza kadına saygılı olunması bilincini aşılayalım. Erkek önde, kadın arkada değil, yan yana, el ele, omuz omuz olunca her şey çok daha güzel olur. Ayrıca evlilikte iletişim çok önemli. Evliliklerde ben değil, biz diyebiliyorsak, birçok şeyi paylaşabiliyorsak, saygıyı, sevgiyi yitirmemeye çabalıyorsak, evliliğin devam etme şansı vardır. Aksi halde bitmeye mahkumdur. Gösterilen bütün özveriye rağmen birliktelik çekilmez bir hal aldıysa da tek taraflı yürütülemeyeceğine göre bir an evvel bitirilmesine yarar vardır bence. Ortak kararlar alınamıyorsa, aileyi ilgilendiren konularda karı koca birbirlerinin fikrini almıyorsa bu evlilik zamanla yıkılmaya mahkumdur. Yakınların aileye müdahale etme, karışma, yönlendirme hakları olmamalı. Ancak fikirlerine başvurulursa tecrübelerinden istifade edilebilir. Ne yazık ki ülkemizde eşler değil, aileler evleniyor adeta. Durum böyle olunca da sorunlar baş edilemez bir hal alıyor ve ne yazık ki birçok yuva bu nedenle yıkılmaya mahkum oluyor veya mutsuz insanların ordusuna her gün yenileri katılıyor. Bence evlilik karşı cinsten iki kişinin birbirlerini severek, sayarak, danışarak, paylaşarak yönetebileceği en önemli kurumdur. Anlayamadığım diğer bir husus da kızlarını evlendiren ailelerin bir başka evde yepyeni bir hayata başlayan evlatlarının karşılaştığı sorunları görmezden gelip ilgilenmeyip onu sorunlarıyla baş başa bırakmalarıdır. Oysa yapıcı olarak yaklaşıp sorunun çözümlenmesinde olumlu rol oynayabilirler. Aksi halde sorunlarıyla yapayalnız bırakılan kız çocuğunun bir süre sonra depresyona girmesi kaçınılmaz olur. Dahası intiharlara kadar varır. Son aylarda intihar olaylarının artması tesadüf mü? Baba ya da koca baskılarına isyandır bence. İntihar gayet tabii ki sağlıklı bir kafayla alınmış bir karar değil. Ama baskılardan bunalmış birinin de sağlıklı kararlar alması beklenemez pek tabii. Bir de çok saçma bir anlayış vardır. Gelinlikle çıktığın eve ancak kefenle dönebilirsin. Bu yaklaşım adeta ne halin varsa gör demek değildir de nedir? Bu felsefe insanların ne dramlar yaşamalarına neden olmaktadır kim bilir? Bu ve bunun gibi anlaşılması zor, saçma gelenekleri yıkmak ve tarihinin derinliklerine gömmekte yine biz kadınlara düşüyor. Madalyonun tersi. Sanıyorum eşime bu denli ileri gitmesi konusunda cesaret veren faktörler vardı. Birincisi çalışamıyor olmam. İkincisi ise böyle bir fikri, ayrılmamı, ailemin onaylamayacak olması. Ayrıca denizimi kimselere emanet edemeyişim vesaire vesaire. Her türlü olumsuz koşula rağmen bana yakışanı yapmakta kararlıydım. Onurumu korumalıydım. Yıllarca yuvamı kurtarmak adına yaptığım mücadele de böylece başarısızlıkla sonuçlanmış, boşanmak üzere dava açmak zorunda kalmıştım. Eşim boşanma konusundaki kararlılığımı anlayamadığını, ekonomik yönden desteğini çekerse sürüneceğimizi ima ederek üstü kapalı tehdit savuruyor. Hiç aldırış etmiyor görünsem de ben de madalyonun tersini düşünmüyor değilim. Çocuklarım henüz öğrenci. Deniz ise malum. Bu durumda eşim ekonomik olarak desteğini sürdürmezse, ihtiyaçlarımızı karşılamazsa ne yaparız? Sorusunu günden en az birkaç kez kendime sormuyor değilim. Bütün olanları görmezden gelmek, her şeyi sineye çekmek ise hiç bana göre bir şey değil. Haza koysam dolmuyor, çoğa koysam almıyor bir türlü. Sanıyorum kadınların büyük bir çoğunluğu bu noktada kendini feda etmek zorunda kalıyor. Çocuklarının yaşam standartları düşmesin, istikballeri olumsuz etkilenmesin diye kendisine uygulanan şiddeti, ihaneti kabullenip sineye çekmek zorunda kalıyor. Yaşadıkça öğreniyorum ki her kadın onurunu korumak ister. Ama koşullar elverişsizse her şeye katlanmaktan başka alternatifi kalmıyor ve bundan cesaret alan kendisini hiçbir alanda kanıtlayamamış, aşağılık kompleksli, başarısız, kişiliksiz, ezik, silik erkekler kadınları dövmeye ve aldatmaya devam edeceklerdir. Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Bir yandan duruşma tarihi yaklaşıyor, diğer yandan ayakta kalabilmek adına ben neler yapabilirimin cevabını arıyordum. Arayış. Elit Güzellik Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu güzellik uzmanlığı kurslarına başladım. Güzellik salonu açma fikri nedense çok cazip geldi bir anda. Hatta bakıcı bulamazsam kara kızımı da salona götürmeyi planladım. O odasında televizyon seyrederken ben çalışabilirdim. En azından bir süre böyle idare edebiliriz diye düşünüyordum. Bir şeylere bir yerlerden başlamalıydım. Başaramazsam bile en azından denemeliydim. Denemekle ne kaybedecektim ki? Gerçi bu olumsuz koşullarda sağlıklı kararlar vermek çok zor olsa da bir şeyleri başarabilmek adına adımlar atmalıyım diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Ama çok iyi bildiğim bir şey var ki bu şartlar altında evliliğimin devam edemeyeceği. Duruşma tarihi geldi çattı. Engin duruşmaya katılmadı. Ayrılmak istemediğini, kendisini affetmemi istiyordu ısrarla. Ben ise bu fikrine katılmıyor, kararlılığımı sürdürüyordum. Beni ikna edemeyeceğini anlayınca aile büyüklerini devreye soktu. Bu girişimi de yarar sağlayamayınca duygu sömürüsü yaparak çocukları ara bulucu olmaya ikna etti. Aynı evde yaşamaya devam etmemize, parantez içinde ayrı yaşama teklifimi kabul etmediğinden rağmen aylarca konuşmadım kendisiyle. Öylesine kırılmıştım ki mektuplaşarak iletişim kurabiliyorduk. 21 yıllık evlilikten sonra ne acı değil mi? Oysa bunca yıldan sonra konuşacak ne çok şeyimiz olabilirdi. Uzun bir süre bu böyle devam etti. Çocuklar aracılığı ile kendisine son bir şans vermemi ısrarla istiyordu. Düşündüm. Söyledikleri doğru olabilir miydi? Gerçekten de bana yaşattıklarından dolayı üzgün müydü? Bir türlü inanamıyordum. Kendisine olan güvenimi kaybetmiştim bir kere. Bu durumda her şeye sünger çekmek ne derece doğru olabilirdi ki? Mutsuz bir evliliği ısrarla sürdürmeye çalışmak yerine ayrılmayı düşünüyordum. Fakat güzellik doğallıktır. Güzellik uzmanlığı kursunda öyle çok şey öğrendim ki bence bunları her kadının bilmesi gerekiyor. Örneğin cilt güzelliğinin salt kozmetik ürünleriyle sağlanamayacağını, stres, gece hayatı, alkol ve sigaranın cilt güzelliğinde olumsuz etken olduğunu, doğru ve dengeli beslenmenin ve bol su içmenin de cilt güzelliğini desteklediğini öğrendim. Ayrıca kozmetik ürünleri çok pahalı diye düşünüyorsanız evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir maske tarifi de verebilirim. Bir fincan yoğurt, bir tatlı kaşığı bal ve eğer cildiniz yağlı değilse birkaç damla sızma zeytinyağı karıştırılır. Bir fırça yardımıyla yüze sürülür ve 15 dakika bekletilerek yıkanır. Maske buzdolabında bir hafta muhafaza edilebilir. Ayrıca bilinmesi gereken çok önemli bir husus daha var. Göz çevresinde özel ürünler kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yaşlılık engellenemez, sadece geciktirilebilir. Aktarlardan edinebileceğimiz fındık yağının iyi bir nemlendirici olduğunu biliyor muydunuz? Yine maden suyunun pamukla pompalama yöntemiyle uygulanması son derece yararlı. Zira maden suyu doğal bir tonik yerine geçer. Saç bakımında ise badem yağı, sızma zeytinyağı ve yumurta karışımını kullanabilirsiniz. İster ev kadını olalım, ister iş kadını, mutlaka yaşımıza, tipimize, yüz hatlarımıza ve zevkimize uygun bir saç stilimiz olmalı. Günlük hayatımızda hafif de olsa makyaj yapmalıyız. Parantez içinde bu bizim bakımlı görünmemizi sağlar, özgüvenimizi artırır. Giyimde ise fiziksel özelliklerimize göre bir tarz belirlersek akıllıca hareket etmiş sayılırız. Zira bilinçli olunduğunda çoğu kez olduğumuzdan ince, uzun görünebiliriz. Örneğin koyu renk ve bir bütünlük içerisinde olan giysiler daima daha zayıf ve uzun görünmemizi sağlar. Çok dar giysiler, zayıf veya kilolu da olsak giymekten kaçınmalıyız. Vücudu hafifçe saran giysiler tercih edilmelidir. Bütün bu naçizane tavsiyelerimin doğrultusunda hareket edildiğinde ilk bakışta bakımlı, kendinden emin bir kadın imajına sahip oluruz. Fiziki görünümünü spor yaparak denetleyen, bakımlı, şık, zevkli ve bu özelliklerini kültürlü, bol bol okuyarak destekleyen kadın, ister ev kadını olsun, isterse çalışan kadın olsun, her türlü zorluğun üstesinden gelmesini bilecektir. Görünümün dolayısıyla da özgüveninin yaşamına nasıl olumlu yansıdığına bilakis yaşayarak kendisi tanık olacaktır. Bir şans daha. Yaşanılan olumsuzluklardan, başta deniz olmak üzere çocuklar ziyadesiyle etkilendiler. Okuldaki başarıları düştü. Bazen çocukların gelişmelerden olumsuz biçimde etkilenmelerinde benim de payım olup olmadığını sorgulamıyor değilim. Böyle bir durum karşısında çok mu katı kararlar almıştım yoksa? Biraz daha bağışlayıcı, hoşgörülü olabilir miydim acaba? Sorular, sorular, sorular. Biz kadınlar, hele de anne isek, kolay kolay yuvamızın yıkılmasına izin vermeyiz. Tabii bıçak kemiğe dayanıncaya kadar. İnsan anne olunca olayları değerlendirme biçimi de değişiyor. Bir konuda karar vermesi gerekiyorsa önce çocuklarını düşünüyor. Kendisini geri plana atıyor. Anneliğin doğasından gelen bir davranış biçimi olsa gerek. Kendimizle ilgili bir konuda bile özgürce karar veremiyoruz. Annelik insanı disipline eden, törpüleyen bir duygu. Çocuklarımız örselenmesin diye nelerden feragat etmek zorunda kalıyoruz. Nitekim konudan en az tahribatla sıyrılabilmek adına açmış olduğum boşanma davasını geri aldım. Daha doğrusu almak zorunda kaldım. Koşulların olumsuzluğu beni bu kararı almaya zorlamıştı. Zira eşim tüm mal varlığını bir yakının üzerine yapmaya uygun görmüştü. Ayrılmaya kalkışırsam hiçbir şey alamayayım diye olsa gerek. O da kendince önlemini almış anlaşılan. Çaresizlik insana bazen geri adım attırıyor. Tek tesellim çocuklarımın mutluluğuydu. Eşime öylesine kırgındım ki yüzüm gülse içim gülmüyordu. Zamanla kırgınlığım azalır mı bilemiyorum. Kim bilir? O mutsuz, geleceği belirsiz, huzursuz aile ortamı yerini tekrar eski günlerde olduğu gibi neşeli, mutlu bir atmosfere bıraktı. Dalgalı denizin sakinleşmesi gibi her şey yeniden huzura kavuştu. Tek bir eksikli. Kırılan kalbim kolay kolay tamir edileceğe benzemiyor. Çocuklarımın mutluluğuna iştirak etmeye çalışıyorum. Böyle olaylar karşısında kadınlar ruhsal yönden büyük erozyona uğruyorlar. Deniz'in, Çiğdem'in ve oğluşum Gökhan'ın kahkahalarını duymak bazen her şeyi unutturabiliyor. Onların mutluluğu bir anlamda benim mutluluğum sayılır. İş kadınlığına ilk adım. Güzellik uzmanlığı kursunu bir an önce bitirip güzellik salonu açmayı tasarlıyordum ki Engin Ömer isimli arkadaşıyla Tunus Caddesi'ni açmayı planladıkları restoranın işletmeciliğini yapmamı teklif etti. Bu iş koluyla ilgili en ufak bir deneyimim yoktu. Fakat 21 yıldır mutfağımda uyguladığım kaliteyi oraya taşıyabilirim diye düşündüm ve neden olmasın dedim. Hemen bu konuda araştırmalara başladım. Önce karı kızımı güvenilir birine teslim etmeliydim. Eve temizliğe gelen kadınla her gün gelmesi konusunda anlaştık. Deniz'in tanıdığı, sevdiği biriydi en azından. Yabancı birine alışması uzun zaman alabilirdi. Ayrıca gün içinde sık sık eve gelerek sessiz meleğime iyi bakılıp bakılmadığını denetleyecektim. Deniz'imi emin ellere teslim etmenin mutluluğu ile kollara sıvayıp çalışmalara başladım. Önce bu konuda deneyimli işletmecilerden bilgi aldım. Belli başlı restoranlara giderek başarılarının sırlarını, kısacası bu meslekte başarılı olmanın püf noktalarını öğreniyordum. Kısa sürede konuyu ana hatlarıyla kavradım. Tabii bu arada restoran işletmeciliği ile evdeki mutfağın idaresinin hiçbir şekilde benzeşmediğini de öğrenmiş oldum. Benzer yanları olmasına karşın tamamen fark arz ediyorlar. Evde hangi malzemeden hangi yemeği ne kadar miktar yapacağınıza siz karar veriyorsunuz. Oysa restoranda ekip çalışması yapılıyor. Siz en kaliteli malzemeden en lezzetli yemeği pişirin, süsleyin, tasarımını yapın. Servisi yapan garsonun sunarken yaptığı bir hata bütün emeklerin boşa gitmesine sebep olabiliyor. Hatta uyarılmalarına rağmen duş almadan gelen bir garsonun ter kokusu olması müşterilerin kaçmalarına sebep teşkil edebiliyor. Bir restoranın her biriminde çok titiz bir çalışma yapılması zarureti vardır. İşe satın almadan başlayarak saklama, pişirme, sunma konularında tam bir profesyonel gibi çalışmalara başladım. Sıra ekibi oluşturmaya geldi. Asıl zorluğu bu aşamada yaşadım. Meğer işe göre adam bulmak ne zormuş. Ülkemizde adama göre iş bulunduğu anlayışı hakim olduğundan olsa gerek, hiç kapasitesi olmadığı, en basit herkesçe bilinen bir yemeğin tarifini yapmaktan aciz insanlar, aşçıbaşı olarak başvuruda bulunma cesareti bulabiliyorlar kendilerinde. Üstelik oldukça yüksek bir ücret talep ediyorlar. Doğru dürüst iki lafı bir araya getirmekten aciz, ter kokuları içinde iş yerine gelip garsonluğu sadece masaya yemek taşıyan iki kişi olarak algılayan insanlarla karşılaşınca şaşkınlığım bir kat daha arttı. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de eğitimli insanlara ihtiyaç vardı. Hatta yabancı dil bilmek tercih sebebi olmalı. Bütün bunlar bana bir şey öğretti. Türkiye'de çalışacağı alana vakıf eğitimli eleman eksikliği var. Dikkatimi çeken bir diğer husus ise bu sektöre kadınların rağbet etmemeleri. İlginç değil mi? Kadınlar evlerde bin bir çeşit yemek pişirirler, ekonomik sıkıntı içindedirler ama bir lokanta veya restoranda aşçı olarak çalışmak istemezler. Bu anlayışı anlayabilmiş değilim. Garsonluk keza öyle. Dizi ve filmlerde görüyoruz. Avrupa'da bu mesleğe en çok rağbet edenler kızlar olduğu halde ülkemize tam tersi bir durum söz konusu. Oysa ekip oluştururken talep gelmesi halinde bayanlara öncelik verme kararı almıştım. Ne yazık ki gazete ilanlarına bayanlar başvuruda bulunmadı. Nedense garsonluk ve aşçılık erkek mesleği olarak algılanıyor toplumumuzda hala. Ayrıca çeşitli toplumların yemek kültürleri hakkında bilgi edinmek için kitaplar okuyordum. Bu meslek doğruları deneme yanılma yoluyla bulmamızı atfetmiyordu. Bilmediğim bir konuyla karşılaştığımda derhal soruyor, araştırıyordum. Ayrıca müşteri psikolojisini de iyi bilmek gerekiyormuş. Kısa bir süre içinde hazırlıklar tamamlandı ve açılışımızı yaptık. İlk başlarda idari konularda zorlanmadım desem yalan olur. Temiz, sakin, nezih bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sunmak hiç sanıldığı kadar kolay değilmiş. Ayrıca günde en az 3 kere eve giderek kara kızımın bir şeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol ediyordum. Şaka maka iş kadını olmuştum. Sadece yönetici olmakla yetinmiyor, zaman zaman mutfağa da giriyordum. Bu sektörde aşçılıktan bulaşıkçılığa, komünikten işletmeciliğe kadar tüm görevlerin çok önemli olduğunu, her birimizin zincirin halkalarını oluşturduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayım. Ben öğrenmiştim. Öğrenmesine de bu gerçeği personele anlatmakta zorluk çekiyordum. Kendi yaptıkları işlerine kendilerinin saygısı yoktu anlaşılan. Yaptıkları işe en başta kendileri saygı duymuyorlarsa, başkalarının da saygı duymasını nasıl bekleyebilirler ki? Zaman zaman müşterilerle görüşüyor, iş yerimizle ilgili görüşlerini öğreniyordum. Eleştirileri titizlikle değerlendiriyor, müşterilerin isteği doğrultusunda hareket etmeye çalışıyordum. Yapıcı eleştirilere, önerilere her zaman açık olmuşumdur. Bu arada bazı ünlü konuklarımız da gelmeye başladı restoranımıza. Müşteri potansiyelimiz bayağı arttı. Ayrıca yabancıların Türk mutfağına olan ilgisi oldukça ilgimi çekti. Bir işi severek yapınca mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Yemeklere sevgi katıyorum. Bir gazetede okumuştum. Washington'da bir lokantanın yemekleri herkes tarafından çok beğeniliyormuş. Müşteriler aynı çeşitleri sunan diğer lokantalara rağbet etmiyorlarmış. Neden ise yemeklerin çok lezzetli olduğuymuş. Lokantanın sahibi aynı zamanda aşçı olarak da mutfakta çalışıyormuş. Sormuşlar. Yemeklerin nasıl bu kadar lezzetli olabiliyor? Sırrı ne? Cevabı oldukça ilginçmiş. Ben yemekleri pişirirken içine sevgi katıyorum demiş. Yaşlılara saygı. Ramazan bayramı geldi çattı. Bayramda Seyran Bağları huzur evini ziyaret etmeye karar verdim. Birkaç demet çiçek ve çikolata alarak doğruca huzur evine gittim. Öylesine ilgiyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Evlerinden, yakınlarından uzakta bayram yaşıyor olmaları, o nur yüzlü yaşlı insanları mahzunlaştırmış, ziyaretlerine gidildiğinde ise çok mutlu oluyorlar. Hepsi sizi evladının yerine koyuyor, sarılıyor, öpüyor. Yılların izlerini taşıyan yüzlerinde mutlu bir gülümseme beliriyor. Vedalaşıyorum ve bu ziyaretimi sık sık tekrarlayacağıma söz veriyorum. Bu ziyaretten ben de çok memnun ayrıldım. Bugün yaşlılarımıza sahip çıkalım ki yarın yaşlandığımızda yalnız kalmayalım. Anneannem. Zaman zaman anneannemde kalırdım. Nur içinde yatsın, vakur bir Osmanlı kadınıydı. Çok genç yaşta dul kalmış ve o yılların olumsuz şartlarına rağmen 3 çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeyi başarmıştı. Savaş yıllarıyla ilgili anılarını anlatır, tekrar o günlere geri giderdi adeta. Dışarı hiç ışık sızmaması için siyah perde kullandıklarını, Selanik Drama'da Rum komşularıyla ilişkilerinin savaş nedeniyle nasıl bozulduğunu, Tilamoko ve Vasiliko'nun maceralarını anlatır, biz de ilgiyle dinlerdik. 1924'te mübadele uygulaması nedeniyle Drama'daki evlerini, barklarını bırakıp gemiyle Karadeniz'e aşıp Alaçam'a geldiklerini, yolculuk sırasında yiyecekleri bittiği için köpeklerini nasıl denize atmak zorunda kaldıklarını, bir süre sonra gerek yerlerinden edilmenin yarattığı stres ve gerekse yoksulluktan verem salgını baş göstermesini üzüntüyle anlatırdı. Anneannem bu hastalıktan eşini, dedemi ve birçok yakınını kaybetmiş. Dul kadın olduğundan dikkat çekmemek için yeni elbisesine yamalar yaptığını, sadece bir adet giysisi olduğu için akşam yıkayıp gece kurutup sabah kömür ütüsüyle ütüleyip giyermiş. Bayramlarda mutlaka bir tepsi baklava veya su böreği yapar, gelen konuklarına ikram ederdi. İlerlemiş yaşına rağmen bu geleneği ölene kadar sürdürdü. 5 vakit namaz kılar ve her namazdan sonra Atatürk'ün ruhuna Fatiha okurdu. Sokağa çıkarken Feraci adı verilen siyah kumaştan yapılmış başından ayaklarına kadar örten kıyafetini giyerdi. En çok da zamanla kaybolan değerlerimiz hayıflanır. Bizim zamanımızda kız istemeye gidildiğinde damat adayının kaç para kazandığı değil, bilgisi, görgüsü ölçü alınırdı, derdi. Çağdaş bir kafa yapısına sahip olmasına rağmen, keşke değerlerimizi yitirmeden asrileşebilseydik diye kaybolan değerlerimiz karşısında üzüntüsünü dile getirirdi. Para çok önemli bir statü sembolü ama her şey demek değil, derdi. Hiç unutmam, 3 gün yatak, 4. gün toprak nasip et ya Rabbim diye dua ederdi. Hastalanıp uzun süre yatmaktan çok korkardı. Nitekim Allah dualarını kabul etmiş olmalı ki 3 gün hasta yattı ve 4. gün onu kaybettik. Tarihe tanıklık etmiş bu insana daha uzun yıllar yaşayabilseydi ondan öğreneceğim çok şey vardı. Kendisini sık sık rahmetle anarım. Amansız dedikleri. Restoranı açalı 3 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen titiz bir çalışma neticesinde her şeyi tam yerli yerine oturtmuştum ki o gece sabaha kadar uyuyamadım. Sağ göğsümün içinden tığ ile sanki parçalar koparıyorlardı. Ağrı dayanılmazdı. Göğsümdeki kitlenin tümör olduğunu öğrendiğimde ise inanamadım bir türlü. Hayır, hayır olamaz. Kabullenmemek gerçeği değiştirmiyordu. Kansere yakalanmıştım. Yaşadığım streslerin bir sonucu olsa gerek. Bu konuyla ilgili konuştuğum insanların hepsi hastalığa yakalanmadan önce ağır stres yaşadıklarını anlattılar. Nitekim stres bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu durumda hastalıklara davetiye çıkarıyormuş. Engelli bir çocukla yıllarca verdiğim mücadeleye, eşimin bana yaşattıkları eklenince yorgun bedenim bu kadar yükü taşıyamamış olmalı ki kansere yakalandım. Oysa tüm ideallerimi bir bir gerçekleştirmeye başlamıştım. Bu olacak şey miydi? Yıllar sonra üniversiteli olma düşümü gerçekleştirmiştim. Güzellik uzmanlığı ve yabancı dil kurslarının sonuna gelmiş, sertifika almaya hazırlanıyordum. Red Sendromlu Aileler Dayanışma Derneği Başkanıydım ve bu konuda birçok çalışma başlatmıştım. Bütün bunlara ilaveten iş kadını olma yolunda ilk adımı atmış, restoran açmıştık. Allah'ım, bütün bunlara sahip olabilmek için az mı çabalamıştım?